Ayrım 2. Horozlu Havlu. Dipnot. İlk kez 1926 yılında Meditsinski Robotnik, Tıp İşçisi dergisinin 33. ve 34. sayılarında tefrik edilmiştir. At üstünde ıssız köy yollarından hiç geçmemiş birine anlatacak bir şeyim yok. Ne de olsa anlamayacak bununla ilgili anlatacaklarımı. Geçene de hatırlatmayı hiç istemem. Kısa keseceğim, arabacıyla Graçovka şehriyle Muriyeva Hastanesi arasındaki 40 verstlik yolu almamız tam 24 saat sürdü. Dipnot, 1 verst 1.0668 kilometredir. Hatta tuhaf denecek kadar tam. 16 Eylül 1917'de öğlen saat 2'de harika bir şehir olan Graçovka'nın sınırındaki son ambarın oradaydık. 1917'de yine aynı unutulmaz yılda 17 Eylül günü 2:05 geçe Muriyeva Hastanesi'nin bahçesindeki çiğnenmiş, solmuş ve Eylül yağmurlarıyla yumuşamış otların üzerinde duruyordum. Şöyle bir halim vardı. Bacaklarım soğuktan uyuşmuştu. Hem de öyle bir uyuşmuştu ki insanın kaslarının taş kesildiği hastalık gerçekten var mıydı yoksa önceki gece Grabilovka'da rüyamda mı görmüştüm diye hatırlamaya çalışarak bahçede aptal aptal ders kitaplarının sayfalarını çeviriyordum aklımdan. Hayaksi, Latince'de ne deniyordu buna? Böyle kaslardan her biri diş ağrısını andıran bir ağrıyla dayanılmaz bir şekilde sancıyordu. Ayak parmaklarıma dair bir şeyler söylemenin de lüzumu yok. Kımıldamıyorlardı zaten. Öyle kütük gibi kas katı hareketsiz duruyorlardı çizmelerin içinde. Ödlekliğimin tavana vurduğu anlarda tıbba ve 5 yıl önce üniversitenin rektörüne verdiğim başvuru dilekçesine fısır fısır lanet okuduğumu itiraf ediyorum. O sırada tepemde de elekten süzülür gibi bir yağmur yağıyordu. Paltom sünger gibi şişmişti. Sağ elimin parmaklarıyla bavulumun sapını tutmaya çalışıyordum ama nafileydi. Sonunda da ıslak otların üzerine tükürüvermiştim. Parmaklarım hiçbir şeyi tutamaz olmuş, her yanı enteresan tıp kitaplarından bilgilerle dolu olan aklıma hastalığın adı gelivermişti. Felç. Her nedense umutsuzlukla paralizi dedim içimden. Gittiğiniz bu yolda dedim buz kesmiş mosmor dudaklarla. Yolculuk yapmaya alışkın olmak gerek. Bu arada yolun bu halinde kendisinin hiçbir suçu olmamasına rağmen gözlerimi dikmiş arabacıya bakıyordum. Ah doktor yoldaş diye karşılık verdi arabacı açık renk bıyıklarının altındaki dudaklarını güç bela kımıldatarak. 15 yıldır bu yoldayım. Ben bile hala alışamadım. Ürperdim. Hüzünle beyaz boyası dökülmüş iki katlı binaya, sağlık memurunun kulübesinin ahşap mat duvarlarına, ileride meskenim olacak tabut gibi esrarengiz pencereleriyle iki katlı eve bakındım ve uzun uzun iç geçirdim. Birden Latince kelimelerin yerine mavi çoraplı tombul bir tenorun söylediği hoş bir dizenin uzak hatırası sarsılmaktan sersemlemiş zihnimde şimşek gibi çaktı. Selam sana, kutsal sığınak. Elveda, elveda sana uzun süreliğine altın sarısı ve kırmızı Bolşoy tiyatrosu, Moskova, vitrinler, ah elveda. Bir dahakine gocuk giyeceğim diye düşündüm öfke dolu bir yeisle ve bükemediğim parmaklarımla kopartırcasına bavulumun kayışlarına asıldım. Gelecek sefer Ekim'de bile olsa üst üste iki gocuk giyeceğim. Bir aydan evvel Graçovka'ya da gitmeyeceğim. Bir ay, insan bir düşünür. Gecelememiz gerekti işte. 20 verst yol gittik ve ortalık mezar karanlığına büründü. Gece oldu. Geceyi Grabilovka'da geçirmemiz gerekti. Bir öğretmen evine aldı bizi. Bu sabah saat 7'de de yola çıktık. Güya arabayla gidiyoruz. Aman ya Rabbi. Yayan daha hızlı giderdik. Arabanın bir tekeri çukura saplanıyor. Diğeri havada kalıyor. Bavul ayaklarımın üstüne düştü. Küt. Önce bir yana, sonra bir yana, sonra bir ön tarafa, bir geriye doğru sarsılıyoruz. Yağmur hiç durmamacasına çiseliyor. Kemiklerime kadar buz kestim. Gri, sevimsiz bir Eylül ayının ortasında insanın sert bir kışın ortasındaki kadar üşüyebileceğini söyleseler inanır mıydım hiç? Ah, üşüyormuş demek. Hem de ecelin yavaş yavaş yaklaşırken hep aynı şeylere bakıyormuşsun. Sağda bomboş engebeli tarlalar, solda kavruk ağaçlardan bir koru, korunun yakınlarında da rengi solmuş yıkık dökük 5-6 baraka. Herhalde içlerinde de kimsecikler yok. Her yerde sessizlik, sessizlik. Bavul sonunda pes etmişti. Arabacı üzerine atılıp bavulu bana doğru itti. Sapından tutayım dedim. Ama elim bir faaliyet göstermeyi reddediyordu. Sonra da tıkış tıkış kitapla ve her türlü ıvır zıvırla dolu şişkin, kabaca şey çat diye bacaklarıma çarparak otların üzerine düşüverdi. Bey, bir şeyin diye başladı arabacı korkuyla. Ama ben hiç tepki göstermedim. Umurumda değildi çünkü bacaklarım hissizleşmişti artık.
Hey, kimse var mı? Hey diye bağırıyor. Horoz gibi kanat çırparcasına kollarını sallıyordu arabacı. Hey, doktoru getirdim. Sağlık memurunun evinin karanlık camlarında yüzler belirdi. Pencerelere yapıştılar. Bir kapı çarptı ve hemen sonra eski püskü paltolu çizmeli bir adamın otların üzerinden aksak adımlarla bana doğru geldiğini gördüm. Acele ve saygıyla kasketini çıkardı. Koşar adım geldi ve 2 adım ötemde durdu. Her nedense utangaç bir gülümseme ve boğuk bir sesle selamladı beni. Merhaba doktor yoldaş. Siz de kimsiniz diye sordum. Bendeniz Yegoriç diye kendini takdim etti adam. Buranın bekçisiyim. Ne zamandır sizi bekliyoruz. Hemen tuttuğu gibi omzuna yüklendi bavulu ve götürdü. Ben de topallaya topallaya peşinden gittim. Giderken de cüzdanımı çıkartmak için elimi pantolonumun cebine atmaya çalışıyordum ama başarılı olamamıştım. İnsanın aslında pek az şeye ihtiyacı vardır ve ateş bu ihtiyaçların en başında gelir. Henüz Moskova'dayken hatırlıyorum da Ücra Muryevo'ya doğru yola koyulurken ağırbaşlı davranacağıma dair söz vermiştim kendi kendime. Genç görünüşüm daha ilk adımlarda hayatı zehir etmişti bana. Herkese kendimi tanıtmak zorunda kalıyordum. Doktor falanca. Ve her gelende kaşlarını kaldırıp muhakkak şöyle diyordu. Öyle mi? Ben sizin daha öğrenci olduğunuzu düşünmüştüm. Hayır, okulu bitirdim diye somurtarak cevap veriyor. Ve gözlük takmam gerekiyor işte diye düşünüyordum. Fakat gözlük takmanın bir manası yoktu. Gözlerim son derece keskindi ve günlük yaşamın deneyimleri gözlerimin berraklığını karartmamıştı henüz. Kendim artık sıradan hale gelen, anlayışlı ve şefkatli gülümsemelerden koruma şansını gözlükle yakalayamayınca kendime has, saygı uyandıran bir davranış biçimi geliştirmeye çalışmıştım. Ölçülü ve ciddi konuşmaya, fevri hareketlerden mümkün olduğunca uzak durmaya, üniversite mezunu 23 yaşındaki insanlar gibi koşuşturmak yerine yürümeye gayret ediyordum. Onca yılın ardından şimdi geriye baktığımda bunların hiçbirinin iyi sonuç vermediğini görüyorum. Yazılı olmayan bu davranış kurallarımı o anda bizzat çiğniyordum. Ateşin başında büzülmüş bir halde ayağımda çoraplarla oturuyordum. Bana tahsis edilmiş odanın bir köşesinde falan değil, mutfakta oturuyordum. Ocakta yanan huş ağacı odunlarını ateşe tapanlar gibi şevk ve tutkuyla uzanmış bir halde oturuyordum. Solumda ters çevrilmiş, üzerinde çizmelerin durduğu banyo leğeni, botlarımın yanında da tüyleri yolunmuş boynu kan içinde bir horoz. Horozun yanında ise bir yığın halinde renk renk tüyleri duruyordu. Aslında soğuktan kaskatı kesilmiş bir haldeyken bile hayata önem taşıyan bir dizi işi halletmeyi becerebiliyordum. Yegor için karısı sivri burunlu Aksinya'nın aşçım olmasını onaylamıştım. Bu yüzden horoz onun ellerinde can vermişti ve benim de onu yemem gerekiyordu. Herkesle tanışmıştım. Sağlık memurunun adı Demyan Lukiç, ebelerin adları Pelagaya Ivanovna ve Anna Nikolaevna idi. Hastaneyi de iyice gezip ekipman açısından oldukça zengin olduğuna kuşku götürmeyecek şekilde ikna olmuştum. Ayrıca yine birçoğu hala yepyeni ve gıcır gıcır olan aletlerin ne işe yaradığını bilmediğimi itiraf etmek zorunda kalmıştım. Elbette içimden. Hiçbirini bir kez elime almıştım, hatta açık açık itiraf ediyorum görmüşlüğüm bile yoktu. Diye mırıldandım anlamlı anlamlı. Fevkalade aletleriniz var. Öyledir efendim dedi Demian Lukic'in azıcıkça. Hepsi selefiniz Leopoldovic'in çabaları sayesinde. Kendisini sabahtan akşama değin ameliyat yapardı. İşte o an soğuk bir ter bastı ve aynalı parlak dolaplara bakındım hüzünlü hüzünlü. Ardından boş odaları gezdik ve bu odaların 40 kişiyi rahatlıkla alabileceğine kanaat getirdim. Demian Lukic, Leopold Leopoldovic'in bazen 50 tane yataklı hastası olurdu diyerek beni rahatlatırken ağarmış saçlarını örerek bir taç haline getirmiş olan Anna Nikolaevna da ''Siz doktor, öyle genç, öyle genç görünüyorsunuz ki son derece şaşırtıcı, öğrenciye benziyorsunuz.'' dedi. ''Hay kahretsin, sanki anlaşmışlar gibi yahu.'' diye düşündüm ve dişlerimin arasından boğuk bir sesle umurdandım. ''Hayır, ben evet genç.'' Sonra aşağıya eczane indik ve iner inmez gördüm ki içinde yok yoktu. Karanlık iki odada şifalı otların keskin kokuları duyuluyordu ve raflarda aklınıza gelebilecek her şey vardı. Bazı yurt dışı patentli, belirtmeye gerek var mı bilmiyorum, haklarında hiçbir şey duymadığım ilaçlar bile vardı. Leopold Leopoldovich getirtti onları diye belirtti Pelagia Ivanovna kibirli bir edayla. Basbaya daha iyiymiş bu Leopold Leopoldovich diye düşündüm ve sessiz Muryevo'yu bırakıp giden gizemli Leopold'u takdir ettim. İnsanın ateş dışında bir de çevresine alışmaya ihtiyacı vardır. Horozu yiyeli bayağı olmuştu. Yegoriç şiltemiz samanla doldurmuş, üzerine de bir çarşaf geçirmişti. Kalacağım odada bir lamba yanıyordu. Oturmuş büyülenmişçesine şu efsane Leopold'u 3. eserine tıka basa kitapla dolu raflara bakıyordum. Şöyle üstünkörü baktığımda bile sadece Rusça ve Almanca neredeyse 30 cilt cerrahi el kitabı saydım. Ya dahiliye kitapları, ya o ciltli tuhaf atlaslara ne demeli? Akşam çöküyor ve ben yerime alışıyordum. Bu olanlarda benim hiçbir suçum yok diye düşünüyordum ısrarla ve kendimi kahrede kahrede. Diplomam var. 15 sınavın hepsinden en yüksek notları aldım. Daha büyük şehirdeyken onları peşin peşin uyarmıştım. Bir yerde asistan doktor olarak başlamak istiyorum demiştim ama hayır. Onlar gülümseyip alışırsın dediler. Ha işte al sana alışmak. Ya fıtıklı birini getirirlerse? Söylesenize ona nasıl alışayım? Hem ayrıca hasta kendini benim elimin altında nasıl hissedecek? Artık öteki dünyada alışır. O da. Tam o an sırtımdan aşağı soğuk bir ter akmıştı. Peki ya peritonit? Ha! Ya köyün çocukları boğmacaya yakalanırsa? Trakeotomi gerektiğinde ne olacak? Gerçi trakeotomi gerekmese bile büyük olasılıkla işin içinden çıkamayacağım. Peki ya doğum? Doğum işini hepten unutmuşum. Ya ters doğum olursa? Ne yapacağım o zaman? Ne yapacağım? Ha? Ne düşüncesiz bir adamım ben. Bu bölgeye gelmeyi reddetmeliydim. Reddetmeliydim. Kendilerine başka bir Leopold bulsalardı. Akşam karanlığı çökmüştü. Odanın içinde volta atıyordum bedbaht bir halde. Lambaya yaklaştığımda pencerede tarlaların sonsuz karanlığında lambanın alevinin yanında solgun çehremin yansımasını yakaladım. Düzmece Dimitri'ye benziyordum. Dipnot, 4. Ivan'ın oğlu olduğunu iddia ederek 1605'ten 1606'ya değin yaklaşık bir yıl hüküm süren Rus çarı. Düzmece Dimitri'ye benziyorum diye düşündüm aptal aptal ve tekrar masaya kuruldum. 2 saat kadar tek başıma oturup kendi kendime eziyet ettim. Kafamda kurduğum korkularımı sinirlerim artık kaldıramaz olunca sakinleşmeye hatta bir takım planlar yapmaya başladım. Pekala, söylediklerine göre şu an neredeyse hiç hasta gelmiyor. Köylerde keten işliyorlar, yollarda kapalı. Derken, ya şimdi fıtıklı biri getirirlerse diye bir ses gümbürledi beynimin içinde. Nezlesi olan biri, basit bir hastalık bu. Geçit vermeyen bir yollardan çıkıp da gelmez. Ama fıtığı olan birinin buraya gelmek için imkanları zorlayacağından hiç şüphen olmasın sevgili doktor meslektaşım. Sesin söylediği mantıklıydı. Gerçekten de fıtığı olan biri imkanları zorlamaz mıydı? Ürperdim. Sus dedim sese. İlla fıtıklı olacak değil ya. Sinir bozmaya ne gerek var? İnsan başladığı işi bitirmeli. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın diye karşılık verdi ses alayla. Pekala öyleyse. El kitabını yanımdan ayırmam. Reçete yazmak gerekirse de ellerimi yıkarken bir şeyler düşünürüm işte. El kitabı açık halde hasta kayıt defterinin üzerinde durur. Faydası olacak ama basit ilaçlar yazarım. Mesela günde 3 defa toz halinde 0,5 gram sodyum salisilat. Soda da yazarsın diye açıktan açığa alay etti içimdeki sohbet arkadaşım. Sodayla ne ilgisi var? İpeka solüsyonu yazarım. 180'lik ya da 200. Tabii müsaade buyurursanız. Lambanın yanında bir başıma otururken ve kimsenin benden İpeka istediği falan da yokken ilaç el kitabının sayfalarını ödlekçe çevirip İpeka'yı kontrol ettim. Sayfaları şöyle bir karıştırıp okurken insipin diye bir şeyin varlığından da haberdar oldum. Kinin diglokolik asitinin eterosülfatından başka bir şey değilmiş. Görünüşe göre tadı kininden farklı. O zaman ne işe yarıyor? Hem nasıl yazarım bunu? Ne ki bu? Toz mu? Hay kahrolası. İnsipinse insipin de. Fıtıklı biri gelirse ne olacak diye inatla üstüme gelmeye devam ediyordu korkumun sesi. Banyoya sokarım diye kendimi savunuyordum çileden çıkmış bir halde. Banyoya ve fıtığı yerine oturtmaya çalışırım. Ya boğulmuşsa canım? Tanrı'nın belası banyonun ne yararı var burada? Banyoymuş, boğulmuş fıtık diye çınladı korkumun sesi şeytani bir tonla. Kesmek gerek. Pes etmiştim. Neredeyse ağlayacaktım. Pencerenin ardındaki karanlığa yalvarıyordum. Her şeye varım. Yeter ki boğulmuş fıtık olmasın. Bir yandan yorgunluğum da mırıldanıp duruyordu içimden. Yat uyu talihsiz hekim, uykunu al. Sabah cevabı daha rahat bulursun. Sakinleş, sinirini bozma. Bak, pencerenin ardındaki karanlık ne sakin. Buz tutmuş tarlalar uyuyor. Fıtık falan da yok ortada. Sabah cevabı daha rahat bulursun. Alışırsın, uyu. Bırak atlas elinden. Şu anda bir şey anlayacak durumda değilsin, fıtık deliği. Bir anda nasıl çıka geldiğini anlayamadım bile. Kapının sürgüsünü çatırdadığını hatırlar gibiyim. Aksin ya da ciyak ciyak bağırıyordu. Dışarıdan da bir at arabasının gıcırtısı duyuluyordu. Adamın şapkası yoktu. Koyun postundan düğmeleri iliklenmemiş bir palto giymişti. Keçeleşmiş sakalları ve gözlerinde de sanki çılgınca bir ifade vardı. Hat çıkarıp diz çöktü ve alnını hızla yere koydu. Banaydı bu. Mahvoldum ben diye düşündüm perişan bir halde. Ne yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz diye geveledim ve kül rengi yeninden tutup çektim. Yüzü çarpılmıştı ve boğulacak gibi anlamsız sözcükler mırıldanarak cevap vermeye çalıştı. Doktor bey, doktor, o benim bir tanem, benim bir tanem, tek varlığım diye bağırdı lambaları titreten genç tınlayan sesiyle. Ah sen doktor, sen diye kollarını yüzüntüyle iki yana açtı ve alnını tekrar döşeme tahtalarına vurdu yeri yarmak ister gibi. Neden, neden bu ceza? Ne yaptık da kızdırdık seni tanrım? Ne, ne oldu diye bağırdım. Betimin benzimin attığını hissederek. Ayağa kalktı, bana doğru atıldı ve fısıldayarak doktor, ne isterseniz para veririm, ne kadar isterseniz alın, ne kadar isterseniz yiyecekle de öderiz, yeter ki o ölmesin, ölmesin, sakat kalırsa kalsın, varsın kalsın diye bağırıyordu tavana doğru. Ona bakarız elbet, bakarız. Aksinya'nın solgun yüzü kapının kara çerçevesi içinde asılı kalmış gibi duruyordu. Benimse yüreğimi hüzün kaplamıştı. Ne, ne oldu söyleyin diye bağırdım sinirli bir sesle. Sesini alçaltıp sır veriyormuş gibi fısıldayarak konuştu. Gözleri dipsiz bir kuyu gibiydi. Keten tarağına sıkıştı. Keten tarağı mı diye tekrarladım. O da ne? Keten işliyorlarmış doktor bey dedi Aksinya fısıltıyla. Keten tarağıyla. Hah başladı işte of. Neden geldim ki buraya dedim içimden dehşetle. Kim dedim. Kızım diye cevapladı adam fısıltıyla. Sonra yardım edin diye haykırıp tekrar kendini yere attı. Gür ve dağınık saçları gözünün önüne düştü. Teneke abajuru yana eğilmiş iki kollu gaz lambası canlı alevlerle yanıyordu. Beyaz, yeni kokulu muşambanın üzerinde ameliyat masasında kızı gördüğümde fıtık zihnimde silinip gitti. İkinci ayrımın sonu, 10. sayfa.